Ayrım 16. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 192. Alıp gideyim başımı huzurlu bir ülkeye. 6-7 Eylül olayları beni, bizleri çok etkiledi. Bu ne biçim işti böyle? Rahat bir nefes aldırmıyorlardı bize. Ömrümüz hep korku içinde geçiyor. Haydi biz neyse ama bu çocukların suçu neydi? Bunun sonu yoktu. Alıp başımı gideyim korkusuz yaşanan memleketlere. Kafama koydum. Rusya'ya, Ermenistan'a gideceğim. O yıllarda Sovyetlerin hayranıyım. Rus konsolosu terzi dükkanıma geliyor, elbise dikiyorum. Ahbap olduk, konuşuyoruz. Rusya'ya gitmek için uğraşmaya başladım. Rus konsolosu beni uyardı. Sen bu işten vazgeç. Bak burada dükkanın var, iyi kazanıyorsun, durumunuz iyi. Rusya'da, Ermenistan'da bu hayat şartlarını bulamazsın. Gel vazgeç, sonra pişman olma. Hayır, ben alın terimle huzur içinde, korkusuz yaşanan bir memlekete gideceğim. 1965'te Kars üzerinden Ermenistan'a gittik. 8 kişilik aileyle beraber. Daha sınırda eşyalarımızı açmaya başladıklarında fark ettim durumu. Yardım ediyorlar sanmıştım. Meğerse Sovyet gizli örgütü bizi kontrol ediyormuş. Kitap sandıklarımı açtılar. Tek tek kitaplara bakıyorlar. Pasternak'ın Doktor Jivago'sunu severdim. Onu da almıştım yanıma. Kitaplarımın arasında Doktor Jivago'yu da buldular. Vay, sen bunu nasıl okursun? Daha da dikkatli aramaya başladılar. Troçki'nin bir kitabı çıkmaz mı? Bana nasıl kızdılar? Ermenistan'a girişten bir gün sonra beni Leninakan'da KGB'ye götürdüler, sorguladılar. Nedir bu kitaplar? Neden geldin buraya? Varır varmaz beni korkuttular, tedirgin ettiler. Halbuki ben büyük bir sevdayla, büyük bir umutla Ermenistan'a Sovyetler Birliği'ne gitmiştim. Bu sevda yüzünden Rus konsolosunun uyarılarını bile kulak arkası etmiştim. Daha sınırda arama tarama başladığında yanıldığımı anladım. Ama gene de dur bakalım, daha ilk günden karamsar olma diyorum kendime. Gün geçtikçe Ermenistan gerçeğini, Sovyetlerdeki hayatı daha yakından görerek, yaşayarak anlamaya başladım. Hiçbir şey kitaplarda okuduğum gibi değildi. Çocuklarım Leninakan'da okula devam ediyorlardı. Büyük oğlum orada Gogol Lisesi'ni bitirdi. Devlet Kimya Fakültesi'ne girmişti. Çocuklarımın okul aile birliği toplantılarına gidiyordum. Gördüğüm eksiklikleri söylüyordum. Ermenistan'a 1946'da Yunanlı partizan eşiyle gelmiş olan Erivan'da yaşayan teyzem, eşi, çocukları beni uyarıyorlardı. Sen ne konuşuyorsun? Hiç böyle eleştirilir mi? Her konuştuğun, her eleştirin, her tavrın not ediliyor. Dilini tut, çeneni kapa, yoksa Sibirya'yı boylarsın. Burası Türkiye'ye benzemez. Halamın bir kızı o felaket günlerinde Miss Craft'ın topladığı yetimlerdenmiş. Binbir zorlukla 1920 yılında Ermenistan'a ulaşabilmiş. Hayatını orada kurmuştu. Kocası İyaşeler Bakanı'ydı. Ermenistan hükümetinin bir bakanıydı. Bunun ötesi yoktu. Yüksek bir mevkideydi. Ama benimle, bizimle konuşmaktan korkuyorlardı. Her şey apaçıktı. Ermenistan'daki korku Türkiye'den beterdi. Türkiye'de konuşmaktan korkar ama gene de konuşurduk. Ermenistan'da ise dilimizi dibinden kesecekler. Ermenistan'da Leninakan'da Kulak takım adalarındaki çalışma kamplarına gönderilmiş, 20-25 sene zorla çalıştırılmış, sonra kurtulup geri dönmüş Ermenilerle konuştum. Ağızlarında diş kalmamış, sağlıkları bozulmuş, perişan olmuş insanlardı. Yalan denilenler doğruydu. Meğer nüfusuna oranla Kulak takım adalarında en büyük kaybı veren halk Ermeniler olmuş. Bunları Ermenistan'ı kötülemek için söylemiyorum. Gerçek böyleydi. Ermenistan'da 1965'lerde hürriyet yoktu. Ne zaman gelecek bilinmiyordu. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Ermenistan'da yaşayamazdık. Derhal Türkiye'ye dönmeliydik. Dönüşün başına geçtim. Dönmek gitmekten zor oldu. Bırakmıyorlardı. Binbir zorlukla Sovyetler Birliği'nden, Ermenistan'dan çıkma hakkı elde edebildik. 20 Ocak 1965'te Ermenistan'a giriş yapmıştık. 8 ay sonra 1965 Ekim ayının başında İstanbul'a dönebildik. Çok şükür can kaybı vermeden 8 kişiyle gidip 8 kişiyle Rusya seferinden dönebildik. Hah, hah, hah. Düşünüyorum şimdi de başımdaki fesim düşüyor. Nasıl yaptım ben bu işleri? Neden sonunu düşünmeden felakete sürükledim 8 kişilik aileyi? Ermenistan'a giderken gemilerimi yakmıştım. Bir daha geri dönmem diyordum. Evimi satmıştım. Hazır işleyen dükkanımı bedavadan besleyip büyüttüğüm, evlendirdiğim, iş güç sahibi yaptığım kafama bırakmıştım. İstanbul'a döndük. Her şeye rağmen memleketim İstanbul güzeldi. Hayata sıfırdan yeniden başladım. Dükkanımı tek kuruş almadan bıraktığım evlatlığım Türk Kalfam sahiplenmişti. Gittim yanına, durumumu anlattım. Dükkanımı geri istedim. Bana bir ütü bile vermedi. Bir daha gittiğimde han sahibi, "Bu komünisti bir daha bu hana sokmayın," dediği için beni hana bile sokmadılar. O defterin üstünü de çizdim. Beyoğlu'nda yeni bir dükkan açtım. Cumhuriyet gazetesine bir ilan verdim. Kirkor Ceyhan Avrupa seyahatinden dönmüştür. Terzi dükkanı Beyoğlu'ndadır. Müşterilerim gelmeye başladı. Yeniden işlerimi toparladım. Ev satın aldım. Para sıkıntım kalmadı, çok kazanıyordum. Büyük oğlum üniversiteye başladı. 1968 kuşağının en hareketli olduğu yıllar. Oğlum Deniz Gezmişler'le arkadaş oldu. Okula asmaya başladı. Korkuyorum. Her gün yolunu gözlüyoruz. Acaba başına bir iş mi geldi? Acaba akşama sağa dönebilecek mi? Gencecik insanlar, profesörler vuruluyordu sokaklarda. Ölüm korkusu sardı gene benliğimi. Büyük oğlum Şahnur'u 1970'te Fransa'ya okumaya gönderdim. Marsilya'daki akrabalarım yardımcı olacaklardı. Oğlum kısa zamanda iş buldu. Okula kaydoldu. Hem çalışıyor hem okula devam ediyordu. Kızım Vartuhi İstanbul'da liseyi bitirdi. Şahnur yanına çağırdı. Üniversiteyi Marsilya'da bitirdi. Küçük oğlum Arsen Galatasaray Lisesi'ni bitirince onu da Marsilya'ya gönderdim. Çocuklarımın masraflarını İstanbul'dan gönderiyordum. Tüm bu iyi günlerimde karım Vartanuş kanserden öldü. 46 yaşındaydı. Yapayalnız kaldım. Hayatımın tadı kalmadı. Mutluluğumu çocuklarımın yanında bulabilirdim. Ben hep Zara'yı aradım. 1980 başında terzi dükkanını bırakıp Marsilya'ya gittim. Çalışmadan olmaz. Hazıra dağ dayanmaz. Terzilikten manavlığa terfi ettim. Çocuklarımla birlikte bir manav dükkanı açtık. İşimi görecek kadar Fransızca öğrendim. İyi para kazanıyordum. 1982'de Alman eşim İlse ile Fransa'da tanıştım. Oğlum bir Fransız kızıyla, kızım da bir Fransız oğluyla evlendi. Bana tekrar yol göründü. İstanbul'a döndüm. 1985'te evlendim. Birlikte Almanya'ya geldik. Bonn'a yerleştim. Ben hayatımda hiçbir yere ısınamadım, tutunamadım. Her gittiğim yerden, her gittiğim ülkeden bıktım. İçimdeki özlemler sönmüyordu. Ben Zaralıydım. Temelim orada atılmıştı. Her gittiğim yerde beni mutsuz eden bir eksiklik vardı. Zara aklımdan çıkmıyordu. Ben Zara'da halk olmuşum. Beni Zara şekillendirmiş. Artık dünya benim vatanım haline geldi. Ama içimdeki vatan hep Zara. Ben Zaralıyım. Şimdi sana bir Zara türküsü söyleyeyim de dinle. Ben Rusya'ya gittiğimde de, Fransa'da da, Almanya'da da, İstanbul'da da hep Zara türkülerinden hoşlandım. Dağlar sen ne dağlarsın, kardan kemer bağlarsın. Gül sende, bülbül sende, neden durmaz ağlarsın? Kirkor abi yine başladı ağlamaya. Ne güzel, güle güle anlatıyordu. Bu ağlama nereden geldi? Türkünün devamını getiremedi, baştan aldı. Son dizede sesi gene hıçkırıklara boğuldu. Sustum, kaldım. Bir hoş oldum. Tekrar baştan aldı türküyü. Olmadı. Başka bir türküye geçti. Kevengin yollarında, çimeydim göllerinde. Hey anam hey. İlik düğme olaydım, o yarın kollarında. Hey anam hey. Yandan çiçeğim yandan, seni severim candan. Keşke sevmez olaydım. Ne tez usandın benden, hey anam, hey. Bu türkünün ardından gülmeye başladı. Gözündeki hüzün, bulutları gitti. Yüzünde çiçekler açtı. Ben sevdalı bir adamım diye başladı anlatmaya. Ben hayatta üç şeye sevdalandım. Kitaba, klasik müziğe ve kadınlara. Ben bu sevdalarla dertlerime derman buldum. Ortaokuldan sonra okuma imkanı bulamamanın, okul hayatımı yarım bırakmanın ezikliğini, dinmeyen acısını, başta dünya klasikleri olmak üzere her çeşit kitabı okuyarak gidermeye çalıştım. Türkülerin yeri ayrı, klasik müziğin yeri ayrı. Klasik müziği tanımadan, klasik müziğin tadına varmadan önce Zara türkülerini, anamdan babamdan öğrendiğim seferberlik türkülerini çok söylerdim. Hala bu türküleri severim. Seferberliği en iyi anlatan türkülerdir. Türküler yalan söylemez. Klasik müziğe bir başladım, tam başladım. Yorgunluğumu klasik müzikle giderdim. İçimde esen fırtınaların yankısını klasik müzikte buldum. Terzi dükkanımda sabahtan akşama kadar Mozart'ları, Schumann'ları, Chopin'leri, Beethoven'ları, Tchaikovsky'leri, Schubert'leri. Daha neleri neleri dinlerdim. çırak kalfa alacağım zaman bu dükkanda klasik müzik çalınır, dayanabilirsen gel çalış diye baştan söylerdim. Müzik sevdası bana umut verdi, yaşama sevinci verdi. Ben en büyük zenginliği kitapta ve müzikte buldum. Hayatımda güzel kadınlara sevdalandım. Çok kazandım. Kadınlara çok para harcadım. Ha ha ha. Çok sevgilim oldu. Sevgilerimin hepsi Türktü. Ermeni kadınlarıyla ilişkim olmadı. Hıncımı çılgınca sevişerek alıyordum hayattan. Ha ha ha. Karım yakalardı beni. Bazen çorabı ters giyerdim. Bazen kravatımı yanlış bağlardım. Bazen de saç telleri bulurdu üzerimde. Hoş görürdü beni. Yakalanınca daha çok ilgi gösterirdim karıma. Karımı, çocuklarımı hiç ihmal etmedim. Çocuklarımın geleceğini tehlikeye atmadım. Çok çalışmanın enerjisini güzel kadınlarla sevişerek alıyordum. Bu sevdayla korkularımı yendim. Bu sevdayla hayata küsmedim. Gülün dikenini okşayabilecek yaşa geldim. Yaşım 73 oldu. Hastayım. Doktorlar kronikleşmiş lösemi diyorlar. 10 yıldan beri Almanya'da tedavi görüyorum. Kullandığım ilaçlar çok pahalı. Karımın sigortası karşılıyor tüm tedavi masraflarını. Almanya'da gördüm insana verilen değeri. Ermeni olmuşum, Türk olmuşum fark etmiyor. Burada sakınmadan ben Ermeniyim diyebiliyorum. Daha ne kadar, kaç yıl yaşarım bilmiyorum. Ben Zara'da iyi, vefalı, dost canlısı insanların sayesinde yaşayabildim. Şimdi onları yazıyorum. Babam iyimser bir adamdı. Başından çok işler geçmişti. Ne olacak, canımız sağ ya derdi. Bazen anlatırdı. Babam kin tutmadı hiçbir zaman. Herkesi severdi. Annem de seferberlik üstüne, göç üstüne türküler söylerdi. Göç, göç oldu. Göçler yola düzüldü. Ela gözler, uyku geldi, süzüldü. Diye türküleri hem söyler hem de ağlardı. Yani öyle ağlardı ki bunlar mırıltı olarak gelirdi bize. Çok dertliydi annem. Fakat bu dert onu öldürmedi. 98 sene yaşadı. Bu yüzden sık sık tekrarlardı. Derdinen ölsem ben öleceğim. Ne oluyor size? Başınıza her türlü felaket gelmiş olabilir. Herkes ölebilir. Son kalan bile gene ayakta kalacak. Şaşırmanın alemi yok. Benliğinizi kaybetmeyin. Annemin okuma yazması yoktu. Ama böylesine güçlü, böylesine umutlu, böylesine iyimser bir kadındı. Babam ve annem sevgiyle, umutla, iyimserlikle büyütmüştü bizleri. Ben de çocuklarıma kin aşılamadım. Sevgiyle besleyip büyüttüm onları. İçimde Türklere, Kürtlere karşı hiçbir kin yok. Tarihi geriye çeviremeyiz. Sular bir defa akar. Şimdi de bir sürü kötülük olabilir. Toplumlar içinde bulundukları durumlara göre tartılıyorlar, tartışıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar, birbirlerini seviyorlar. Türk bugün kendi kardeşine ne yapıyor ki bana onu yapsın? Beni katleden zannediyor musun ki amca oğlunu çekip vurmaz? Çünkü hayatta kendisini sevmeyen başkasını da sevmez. Başımıza bu belayı getirenleri, Ermenilerin başına bu çorabı örenleri biliyorum, görüyorum. Türkiye'deki denizi kimlerin, niçin kirlettiklerini anlayabiliyorum artık. Bir damla su deniz değildir ama denizin temel özelliklerini taşır içinde. Bir Türk, Türkiye demek değildir ama Türkiye'nin, Türk milletinin özelliklerini taşır özünde. Aynı şekilde bir Ermeni de Ermeni milletinin özelliklerini gösterir. Ama bugün 1 milyondan fazla Ermeniden sadece 60 bin kadar Ermeni kalmıştır İstanbul'da. Her bir Ermeni ölümden arta kalanların devamıdır. Geçmişin büyük acılarının ete kemiğe bürünmüş biçimidir. Buna rağmen ben milliyetçi olmadım. Çocuklarımı Ermeni milliyetçisi yetiştirmedim. Eğer bugünlere gelebildiysek, bugünlere gelebildiysek, komşum, köylüm bizi tuttuğu için gelebildik. Zaten böyle olmasa bizler yaşayamazdık. Yani biz hep ahde vefanın, yüzlerce yıllık ahbaplıkların neticesinde bugünlere geldik. Yoksa bizi ne Osmanlı'nın ne de Cumhuriyet'in kanunları koruyamazdı. Hemen ezerlerdi bizi. Fakat Zara'da, Türkiye'de aklı başında Türkler vardı. Zara'da beni sokakta okulda dövecekleri zaman aklı başında Türkler korurlardı. Ne yapıyorsun ulan kavat derlerdi. Zaten bunlar tavuk olmuş, zavallıları herkes vurabilir. Sen çatacaksan dağın Bitlis'ine çat da gör göreceğini. Biz onların elinden alıp korurlardı. Böyle yiğit adamlar vardı bizim Zara'da. Onun için Zara hiç aklımdan çıkmaz. Tehcir kanunu ile hukukun bittiği zamanlarda Ermenilere burada hayat hakkı yok, hepsi gidecek dendiği zamanlarda Ermeni komşusuna, arkadaşına, dostuna sahip çıkabilmek her baba yiğidin harcı değildi. Ermeniye yardım edenin kendisi de gidiyordu. bu tehlikeleri göze alarak Ermeni iyi mi kötü mü bizden daha mı iyi bileceksiniz? Sizin ölçülerinize göre mi bizim ölçülerimize göre mi bileceğiz bu adamların iyiliğini kötülüğünü diyebilen gerçek insanlar, yiğit insanlar çıkmıştır. Az da olsa bu insanlar var olmuştur. Böyle yiğit Müslümanlar var. Ama kaç tane çıkar bir toplumda? Önemli olan her şeyi göze alarak komşusunu saklayan, ölümden kurtaran insanların, Türklerin, Müslümanların varlığıdır bana umut veren. Ben bu insanların meraklısıyım. Ben Ermeni kökenliyim. Bir Ermeni'yi Ermeni olduğu için değil, iyi, aklı başında bir insansa severim. Bir Türk'ü Türk olduğu için değil, iyi bir insansa severim. Ben gerçek insanı seviyorum. Bu insanlar olmasa insanlık ölecek. Dünya böyle insanların yüzü suyu hürmetine duruyor. Dünya yerin dibine batmıyor. Aynı dünyada it de yaşıyor, köpek de, Kürt de yaşıyor, Türk de, Ermeni de yaşıyor, Rum da. Sana bir örnek vereyim. Seferberlik sırasında Zara'da Ahmet Ağaoğlu, Ali Efendi adında bir belediye başkanı var. Ali Efendi'nin Mihran Vartanyan diye canciğer bir Ermeni arkadaşı varmış. Daha sevkiyat başlamadan önce Mihran'ı dükkanında işinin başında çekip vuruyorlar. Kim vurduya gidiyor? Faili meçhul. Cinayeti öğrenir öğrenmez hemen Mihran Efendi'nin evine gidiyor. Arkadaşının karısını çocuklarını derhal kendi evine götürüyor. Kadını hemen kendi nikahına geçirtiyor. Müslüman yapıyor. Böylece arkadaşının karısının çocuklarının sevkiyete gönderilmesini, öldürülmelerini önlüyor. Fakat Ali Efendi nikahına geçirdiği kadının kapısına bir gün bile gitmiyor. Bunları aylarca, yıllarca besliyor, bakıyor, koruyor. Ortalık durulunca bir fırsatını, bir yolunu bulup bunları Amerika'ya gönderiyor. Bu kurtulan insanlar yıllarca Ali Efendi'ye mektuplar, hediyeler gönderdiler. Bu iyiliği hiç unutmadılar. Ben bunları gördüm, yaşadım. Böyle insanların sayısı çok değil ama var. Kurtulanlar bu insanlar sayesinde kurtulmuştur. İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'nın hiç müsamması yoktu. Zamanın İçişleri Bakanı Talat Paşa kesin talimat veriyordu. Duygusal davranmayın, çoluk çocuk demeyin, hepsini süreceksiniz. Süreceksiniz demek, iz bırakmadan yok edeceksiniz demekti. Bu kesin emre uymamanın cezası ölümdü. Ölümü göze alarak Ermeni arkadaşını, dostunu koruyan Ali Efendi gibi baba yiğitler çıkmıştır. Bu tür insanlar sadece Türklerde değil, Kürtlerde de var. Ama Kürtler Hamidiye alaylarının kurulmasından sonra, yani 1891'den sonra Ermenilere musallat olmuşlardır. Osmanlı döneminde Ermenilere karşı en büyük katliamlar Kürtlere yaptırılmıştır. Ama buna rağmen Kürtlerden de Ermenileri koruyanlar, çocukları saklayıp büyüten iyi insanlar çıkmıştır. Dikeni var diye gülü sevmemek olmaz. Hayatta da kötü günler vardır ama her şeye rağmen hayat sevilmeli. Hayat mutlaka her gün biraz daha iyiye, doğruya doğru gidiyor. Bizim başımıza gelenler büyük bir felakettir. Ama bu büyük felakete rağmen hayata küsemeyiz. Elbette her fani gibi benim de bir sonum var. Fakat gözüm arkada kalmayacak. Çocuklarımızla devam edecek bu iş. Hiçbir zaman umutsuz olmadım. Umutsuz adamları da sevmedim. Daha küçük yaştan itibaren kadere hiç inanmadım. Ben Allah'ı hiç tanımadım. Biz kimiz ki? Öteki kim ki? Bize... Yoksul ötekine zengin kaderi çizecek. Benim kaderimi karakterim meydana getirmiştir. Ben buyum. Ben böyle bir Kirkor'um. Başka türlüsünü de yapamazdım. Başkalarını ezmek, başkalarının sırtından geçinmek benim karakterim değildi. Yolun sonu görünüyor artık. 73 yıllık yaşamın son günlerini yaşıyor gibiyim. İşte geldik, işte gidiyoruz. Son sözün nedir? Vasiyetin nedir deseler şunları söylerdim. Ben insanları sevdim, insanları aradım. Önemli olan insandır. Ne binadır, ne hazinedir. İnsan, insan, insan. Ömrüm boyunca Türklerin kendilerini bilmelerini, karanlığın neresinde olduklarını anlamalarını istedim. Türkiye'mizin bunu anlayıp bir yerden dönmesini istedim. Yüzümüz iyiden, güzelden, olumludan yana olsun istedim. Ama hiç de olumluya gitmedi. Belki bu kötüye gitme günün birinde olumluya dönüşür. Umudum var, Türkiye iyi olacak. Vasiyetim ve son arzum şudur. İnsanları seviniz. İnsan haklarını çiğnemeyiniz. Milli, dini, şöven hislerden sıyrılınız. İnsanlar bunlardan sıyrıldığı zaman adam olurlar. Milliyetçilik, dini, şöven düşünceler insanları uzun zamandan beri bela olmuştur. Hele milliyetçilik daha tehlikelidir. İnsanların sevgiyle, dostlukla, bilgiyle ileriye doğru yürüyeceğine inanıyorum. İnsanlar bu hastalıklardan kurtulmalıdır. Bunun tek çaresi okumak, okumak, okumaktır. 29 Eylül 1999 Pazartesi günü okuldan eve döndüğümde telesekreterde bir ses vardı. Ben Arsen Ceyhan, Kirkor Ceyhan'ın oğlu. Babam sizlere ömür. Bu sabah saat 9'da vefat etti. Çarşamba günü Bonn'da toprağa verilecek. Hey gidi zaralı Ermeni kardeşim hey. Nasıl da severdi zarayı. Tam 6 ay önce dünya benim vatanım, içimdeki vatan ise zara demişti. Sonra gözlerinden yağmur gibi yaşlar akmaya başlamıştı. İlse Hanım'la birlikte kederlenmiştik. Kendine gelince bir türkü tutturmuştu. Ayrıldım kavuşamam, küstürdüm barışamam, göz açtım seni gördüm, yad ile konuşamam. Bokum kentinden Bona sürdüm arabayı. Arsen'in acısını paylaşmaya koşuyorum. Anlattıkları geliyor aklıma. Ben zaralıyım diye ağlayışı gitmiyor gözümün önünden. Türküsünü ben söylüyorum. Bon yolu uzadıkça uzuyor. Kapıda Arsen karşıladı. İlk kez görüşüyoruz. Bir süre önce Fikret Mualla üzerine yazdığı kitabının yayın işlerini konuşmuştuk. Kirkor Ceyhan'ın yatağı boş kalmış. Boş yatağa bakıyorum. 2 saat önce morga götürdüler diyebildi. Telefonlar geliyor İstanbul'dan, Marsilya'dan. Türkçe, Fransızca, Ermenice, İngilizce, Almanca konuşuluyor. Arsen yapayalnız kalmış. Hava kurşun gibi ağır. Gel biraz dolaşalım. Dışarıda sonbahar rüzgarı serin serin esiyor. Ren Nehri'nin kıyısında yürüyoruz. Nehrin karşı yakasında Alman parlamentosu ve bakanlık binaları. Hepsi boş. Başkent Berlin'e taşındı artık. Arsen babasından anılar anlatıyor. Ben tam 6 ay önceki görüşmemizden izlenimleri aktarıyorum. Sonra söz dönüp dolaşıp Anadolu'daki Ermeni kültürünün kalıntılarına, Ermeni mitolojisine geliyor. Arsen bu konularda araştırmalar yapmış, geniş bilgisi var. Sevgiden, barıştan, kültürel değerlerin korunmasından söz ediyor. Ben babamın oğluyum. Babam hep umutluydu. Babam bizleri kinle değil, sevgiyle büyüttü. Ren Nehri'nin suları çekilmiş. Baharın deliren sel sularının kim bilir hangi dağdan, hangi belden koparıp getirdiği koskoca bir çam kütüğünün üstüne oturduk. Ren okyanusa doğru durmadan akıyordu. Arsen, babam anlatırdı sözleriyle çok uzaklara uçup gitti. Zara'nın önünden kızılırmak akar, gürdür. Bahar aylarında coşar delirir, ürkütür insanı. İşte böyle bir zamanda kızılırmağa bir tilki düşmüş, akıntıya kapılmış. Kurtulmak, kıyıya ulaşmak için ne ettiyse olmamış. Kızılırmak büyük, tilki küçük. Çaresiz kalıp ölüme doğru sürüklenirken, zaten ben Karadeniz'e gidecektim demiş. Hey Zara, duyuyor musun senin bağrında mayalanmış Ermeni evladının özlemini? Hey kızılırmak, hatırlıyor musun deliren sellerinle ölüme götürdüğün o tilkinin kahredici hüznünü? Sen unutsan bile Zaralı Kirkor'un 20 yıldır Marsilya'da yaşayan oğlu unutmuyor seni. 16. ayrımın sonu, sayfa 205.